Dergi.
Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Depo İstanbul'dayız. Yaz, Yasa Yasak sergisi için Esra Carus'la buluşmuş vaziyetteyiz. Nazlı Pektaş da serginin küratörü bizlerle birlikte, sizlerle birlikte daha doğrusu. Merhaba Esra Hanım, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Nazlı Hanım, teşekkürler burada olduğunuz için.
Biz teşekkür ederiz davetiniz için.
Evet, serginin girişindeyiz. Biraz şöyle söyleyeyim, bir tür audio guide, sesli tur işlevinde bu söyleşilerini tutmaya çalışıyoruz. Hem de işler üzerine konuşmanın başlangıcına da vesile oluyor. Serginin ilk girişinde, şu an nerede olduğumuzun tarifiyle Esra Hanım başlasak, sonra belki daha kavramsal olarak ilerleme imkanı da buluruz.
Tabii. Bu girişteki düzenleme son yaptığım, bu yıl içinde yaptığım bir iş. Aslında serginin genelinde 25 yıla uzanan bir çalışma var. Diğerleri farklı yıllarda yaptığım kişisel ya da grup sergilerinden seçme işler. Genel olarak politik ve sosyal konuları yorumladığım işlerimden bir seçki bu aslında. Bu şu an içinde bulunduğumuz düzenleme Gezi davasından tutuklu bulunan Mine Özer'den ne ithafım. Mine arkadaşım benim. Dava sürecinde beraberdik, yan yanaydık. Beraat ettiği bir davadan tekrar hüküm giydi. Tutuklandıktan yaklaşık bir ay sonra babası vefat etti. Ve cenaze töreninde tutuklu olduğu için herhangi bir şekilde kimseyle temas kuramadı. Kardeşine dahi sarılamadı. Bir tek annesiyle yan yana oturmasına izin verildi. Cenaze sırasında fonda Bülbül Deresi mezarlığını görüyoruz. Aile kabristanının başında. Etrafı jandarmalarla çevrili vaziyette. Mine'nin bir fotoğrafını çekmiştim ve bu fotoğrafı bir enstalasyon olarak sergiye taşıdım. Ve Mine'nin yalnızlığı ve yaslı hali, yasalar tarafından yasını tutmasının yasaklanışına değinmek istedim. Bana çok dokundu. O anda göz göze geldik çünkü. O acılı anın fotoğrafını paylaşmak istedim bir işle. Ama burada gördüğünüz gibi bir yerleştirmeye dönüştü.
Belki bu noktada azlarıma dönebilirim. Serginin çünkü ana rotasını da konuşmaya başlamışken. Serginin bu karşılama anının küratöryel olarak hani karşılığı nedir, fonksiyonu ne olmuştu kafanızda, nasıl kurguladınız?
Ben bu girişe, bu mezarlık girişine serginin kalbi diyorum, sergi için kaleme aldığım metinde. Hakikaten yas, yasa, yasak kelimesinin bu coğrafyada, aslında tüm de dünyada yarattığı tahribatın çıkardığı sesle ilgilenen bir sergi olarak ben de temsilini buluyor. Kesikler ve kırıklar arasında derin bir çınlama diye başlık attım yazıma. Bu hem Esra'nın kağıt ve porselen üretimindeki mahir becerikliliği, bu konudaki ne derler?
Mahareti.
Mahareti. Öte yandan da tam da bu yasak üçlemesindeki tahribatın metaforik olarak çıkardığı sesle ve açtığı yarayla ilgilenerek bunu söylemiştim. Dolayısıyla Mine'nin özelinden bu yasaklamanın getirdiği yasa engeli olma aslında bu serginin tümüne yayılmış bir ruh diyebilirim. Yasa denen mekanizmayla biliyorsunuz türlü coğrafyalarda ifade özgürlüğüne müdahale edilebilir, muhalefet etmek yasaklanabilir, hukukun üstünlüğü ve temel insan hakları ihlal edilebilir ve nihayet kontrol mekanizmalarıyla toplumu baskı altında tutmak için geniş kapsamlı gözetim uygulamaları yapılabilir. İşte sergi tam da bu noktada büyük bir hapishaneye dönmüş dünyamız için derin okumalar sunuyor. Çünkü sergiyi kurduktan sonra fark ettik ki kafes imgesi birebir kullanıldığı gibi sınırlandırma, kapatma, gözetleme eylemiyle bu sergide yer alıyor. Esra'nın bu söylediğim politik güzergahın içerisinde kavramları imgelerle birleştiği noktada disiplinler arası dolaştığını söyleyebilirim bir küratör olarak ve bu sergide onunla beraber çalışan biri olarak bu teması beni çok etkiledi. Daha önce yakın dostluğumuz, arkadaşlığımız yoktu. 1,5 yıldır bu sergi eşliğinde hem birbirimizi tanıyoruz hem ben onun işlerine yakınlaşıyorum. Edebiyatla, tiyatroyla, politikayla, güncel olan akışla ilgilenirken onların içerisindeki kavramları imgelere giydirdiğinde çok hassas bir temasla bunu yaptığını ve de bir gazeteci hassasiyetinde de takibe aldığını fark ettim. İçinde yaşarken bundan kopmak mümkün değil ama buna aranızda bunlarla koyduğunuz mesafe çok önemli. Bu noktada derin bir duyarlılığı olduğunu düşünüyorum.
Yes.
Evet, peki Esra Hanım'ın tiyatro ile ilişkisi ne çok kısaca da olsa değinmek mümkün olabilir mi? Özellikle hani buranın giriş alanında bir tür hani sahneleme, bir senografiyi de barındırdığını düşünürsek neler söylemek istersiniz Esra Hanım?
Tiyatro ile aslında doğrudan bir ilişkim yok, sadece izleyici olarak var ama böyle hani ilkokul çağlarımdan beri diyebilirim. Muhtemelen evdeki tiyatro metinleri olabilir. Oyun okumayı çok severim. Ve çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Yani o özellikle tiratlardan çok ahlaki şeyler, çıkarımlar yaptığımı, beni düşündürdüğünü düşünüyorum. O nedenle tiyatroyu biraz düzenleme yaparken bir sahne gibi hayal ediyorum. Yani tiyatroyu değil de hem arka planda oyunların metinlerinde geçen öyküler olsun istiyorum. Hem de onları sanki bir sahneye koyuş gibi tasarlıyorum. Ama hiçbir tiyatroyla ilgili pratiğim, tecrübem ve eğitimim olmadı. Evet. Sadece bir izleyici ve metin okuyucusu olarak tarif edebilirim. Bu tecrübemi de plastik sanatlar anlamında yorumluyorum sadece. Yani bir şey bağım yok. Yani bir organik bağım yok tiyatroyla ilgili.
Evet. Peki bunu yani zihninizdeki bu hani sahne fonksiyonunu sadece bu sergi için söylemiyorsunuz bir yandan, üretiminiz açısından.
Evet mı? Evet, genel olarak yani diğer sergilerimde de bir kurgu yapıyorum mutlaka. Yani mekanı çok önemsiyorum. Mekan çok önemli benim için işlerimi sergilerken. Farklı boyutlarda, bazen farklı tekniklerde, farklı anlatım ve üsluplarla işleri yan yana getirebiliyorum kişisel sergimde örneğin. Yani dolayısıyla hem tekrardan kaçıyorum hem de aslında bir hikaye anlatıcısı gibi hissediyorum kendimi. Yani bir yerde çok büyük bir işle bir vurgu yaparken yanına hemen küçük bir iş koyup orada belki o vurguda bir başka bir yere dikkat çekiyorum. Yani bir metin yazar gibi ya da bir düzenlemeyi okunaklı hale getirmek istiyorum. İzleyiciyi interaktif bir şekilde serginin içinde okumaya, düşünmeye iten bir atmosfer sunmaya çalışıyorum. Evet. Yani bazen bunu bir ev ya da kamusal bir alan gibi düşünebiliriz. Sergileme alanı olarak görmüyorum. Bir galeri olarak görmüyorum işlerimi yerleştirdiğim mekanı.
Bir araya girmek istiyorum. İzleyiciyi de katmak istiyorum dedin. Sen de mutlaka programda o sesi kullanacaksın. Bu yasa ve yasak sesini biz bu Mine'nin mezarı başında dolaşırken duyuyoruz. Dolayısıyla aynen tiyatrodaki bazı sesler nasıl bizi irkiltir. Bu replik de bizi serginin ikinci katında daha az duyulan ama bu katta oldukça ciddi anlamda duyulan bir sesle bizi bir taraftan da düşündürürken irkiltiyor. Çünkü bu katta özellikle Gezi davası meselesine odaklanan işler arasında gezerken bu sesi duymak öte yandan da bizi katılımcı yapıyor ve hatırlatıyor tabii ki. Çünkü hatırlama ve unutma arasında bir sergi diyebiliriz. Ben şurada bir nokta daha lütfen, söylemek lütfen istiyorum. Yazımda da bahsediyorum. Esra'yla da saatler süren konuşmalarımız oldu. Otobiyografik bir noktası var. Çünkü evlat-baba ilişkisi Esra'nın kendi öyküsünden başlayarak sergiye de yayılıyor. Yani işte Kral Yir'e bakarken baba ve devlet ilişkisine, evlat ilişkisine ya da
Devlet vatandaş ilişkisine
ya da Hamlet'te babasının öldürülmesiyle ve sonra krallığın elinden gitmesine dair uzanan tırnak içindeki adaletsizliğe vesaire bakarken o kız evlat ve baba ilişkisinden baba devlet işte ne derler vatandaş ilişkisine böyle sarkastik bir biçimde geçen okumaları var Esra'nın. Bir de şunları da eklemek gerekebilir. Hani bu sergide patriarkal düzen, ayrımcılık, cinayet gibi kavramlar işte tragedyalarla, kimsesiz bir masayla, duvar yazısıyla, mezarlıkla, anahtarla, kuş kafesiyle, gözlüklerle, Holokost'u hatırlatan bir takım imgelerle aslında bir imge toplayıcısı olarak Esra'yı kabul edersek bütün o politik olanla aktüel olanın çarpıştığı yerde imgeler fışkırıyor. Ve yakalamakta bazen güç çekiyorsunuz ama bir yerde birleşiyorlar.
Evet, az evvel kavramla imgenin de örtüşmesinden bahsetmiştiniz. Esra'nın da aynı şekilde sosyal ve politik olanın ifadesinde çok şahsi denebilecek, daha doğrusu organik denebilecek ve kişisel denebilecek bir hikayeyi de aslında merkeze koyarak bunu ifade etti az evvel konuştuğumuz yerleştirme itibariyle. Hı hı. Bu noktada sizinle daha önce konuşma fırsatını bulduğumuzda bu serginin bir tür zamana dair bir muhasebe olduğunu da anlatmıştınız. Bu hem parçası olduğumuz coğrafyanın, ülkenin ya da düzenin ismine her ne diyeceksek zamanla dair bir muhasebe. Ama tabii ki sanatçının kendi zamanında onu nasıl yaşadığına, deneyimlediğine çok bağlı. Dolayısıyla eser üretiminde ve buradaki eserlerce belki kısıtlarsak kendimizi zamansallıkla ilgili, zamanla ilgili ya da hafızayla ilgili derdiniz hakkında neler söylemek istersiniz?
Evet, ben plakalar halinde çalışıyorum. Yani plastik olarak işlerimde kolajlar görebilirsiniz. Üst üste yığılmış, kaydırılmış plakalar görebilirsiniz. Bu plakalar hem zamanın temsili hem de anıların ve hafızanın temsili. Yani bir işte coğrafik bir katman gibi düşünün. Şurada yangın çıkmış, burada kuraklık olmuş, burada bir şey gibi. Yani her tabakanın üzerinde bir yaşam izi var, bir yaşam hafızası var. Ben de plakaları üst üste yağarken aslında yani derimiz gibi, ağacın katmanları gibi onların belleğini fark ettirmek istiyorum. O yüzden plakaları üst üste yığıyorum. Bunun başlangıç olarak bir şeyi var aslında. 99'da Gölcük'te deprem olduğunda orada çocuklarla çalışmak üzere rehabilitasyon çalışmaları için gitmiştim. Deprem çok tazeydi. 4-5 gün olmuştu. Çocuklar o zaman bir çadır kamp kurulmuştu hızlıca. Çocuklar da böyle bir kurbanlık çadır getirmişti. Carrefour göndermişti. Okul yapmıştık. Resim çalıştırıyoruz çocuklara falan. Üçgen çadırları çiziyorlar. Üstüne bir üçgen daha, bir üçgen daha. O sarsıntının titreşimini üçgenleri üst üste koyarak ve kaydırarak soyutlamışlardı. Bu beni çok etkiledi. Aslında plakalarla çalışıyordum. Ve plakaları kaydırma ve çoğaltma fikri o çocuklardan ödünç aldığım bir plastik tutum oldu. Ve daha sonradan onu tekrar etmeye başladım. O soyutlamanın hakikiliği beni çok düşündürmüştür. Yani o travmanın etkisinin aslında insanlarda nasıl bir gerçeği ham ve saf şekliyle ortaya çıkarmasından çok etkilenmiştim. Ondan sonra da bütün yönelimlerim üzerime plastik anlamda çok düşünmüşümdür. Yani bunu niye yapıyorum? Bunu şimdi burada niye yaptım? O önce sonra soruları ne düşünerek hareket ettiğimi hatırlıyorum o dönemden sonra.
Nazlı Hanım, serginin başından beri izleyicilere de sunulan broşür içerisinde az evvel sizin de alıntı yaptığınız bir bölüm var. Kırıklar ve kesikler arasında derin bir çınlama demişsiniz. Bir yandan bu hani çok katmanlı işlere bakıldığında da hani aynı kesiklerden tekrar...
Porselen ve
kağıtlar. Evet, oraya gelmek istiyorum. Porselen, yani sizin kötövye tercihinizde kesikleri, yani daha doğrusu kağıtları ve porselenleri bir araya getirişinizdeki o dikotomiye dair ya da o zıtlığa dair ya da yine de yan yana oluşlarına dair ne söylemek istersiniz?
Yani bu aslında birazcık benim de seramik üzerine Marmara Güzel Sanatlar'da master yapmamla bir malzemeye olan bir yakınlığım var. Sanat tarihçisiyim aslında ve seramik master'ını yaparken ben de porselen çalışmıştım. Bitirme tezim porselendi. Burada ama bu kesikler ve kırıklar meselesi tamamen Esra'nın porselenle başlayan, porselenin kağıdı taklit ediyormuş gibi o birbirinin yakın ilişkisinde o külliyata kağıtla devam eden ve sonra tekrar porselene dönen ya da kişisel konuşmalarımızda kendimi kırık hissettiğimde daha çok porselen çalıştığımı, daha sağlam hissettiğimde, kırılgan hissettiğimde kağıda devam ettiği bütün bunlar küratörler olarak bende de birikti. Ben özellikle şu kadar kağıt olsun, şu kadar porselen olsun demedim. Çünkü hani böyle bir diktatöryel küratör tarifim yok ama kendiliğinden gelişti. Yani öyle dengeli kullanıyor ki hangisinin porselen ne bu sahiye geleceğini, hangisinin kağıt olarak geleceği yol içinde ne derler ortaya çıktı. Bu sergide bu kattaki güzergahtan bahsettik ama iki deponun iki katına yayılıyor. Yukarıda da daha çok kadınlara, ayrımcılığa ve Holokost'a ve Taksim'le beraber İstanbul'a bakıyoruz. Aslında geziyle başlayıp geziyle bitiyor sergi diyebilirim. AKM'nin de az önce tarif ettiği bir çizgisel bir videosu var yukarıda.
Geçen gün Mine'nin kızı geldi ziyarette Su. Şeyi anlattı. Buradaki gördüğünüz soyutlamalar jandarmaların kıyafetleri aslında. Onları yani Mine'yi daha figüratif ve anlaşılır bir şekilde yerleştirirken işin ortasına diğer jandarmaların kostümlerini koydum. Çünkü onlarda bir bürokrasi temsiliyeti vardı. Yani onların insan olmaktan ziyade bir yasaları temsil eden rolleri vardı.
Suretsiz.
Evet, suretsiz yaptım. Çünkü cenaze esnasında bir şey oldu. Hani izin verin, kardeşine sarılsın gibi bir talep oldu. Çok şeyde kaldılar insanlar. Yani orada acılı, yaslı bir aile var. Evet. Ama yasalar da var, ne yapsak filan. Ama Mine'nin kardeşi lütfen onlar görevlerini yapıyor. Hani ısrar etmeyelim diye itiraz etti. O gün Mine cenazeye katılırken o şeyleri, görevleri getiren araçın bir maliyeti oluyor tabii ki. O da tutuklu karşılıyormuş. Fakat o getiren ekip o parayı ödetmemişler Mine'ye.
Öyle mi?
Evet. Yani orada onların da insanlıklarını
teslim etmek lazım.
Ben çok hoşuma gitti. Su anlattı geçen gün. Aslında diğer işimde...
Sofradaki mi eksik? Yok diyelim.
Diğer odadaki işimde Hannah Arendt'in Hiç Kimsenin Suçuna gönderme yapıyorum. Kötülüğün Sıradanlığı kitabına gönderme yapıyorum. Der ya Arendt... suçun sahibi bürokrasidir der. Yani hiç kimsenin suçu derken bu tarif Arendt'ten çıkan bu tarif suçu kişilerin değil bürokrasinin temsil ettiğini söyler. Dolayısıyla ben de bu resmi kolluk kuvvetlerinin kıyafetlerini de soyutlayarak onları insansız bir şekilde sadece temsiliyetleri üzerinden yerleştirdim bu işi. Mine ile en son görüşen arkadaşım
Merhabalar.
Bir mesaj iletmesi mümkün olabilir mi acaba? Pardon. Programın formatına ters düşer mi?
Hayır, tabii ki.
Elif Özdemir, Mine'nin çok yakın arkadaşıdır. Her hafta görüşe gider. Mine ile yüz yüze görüşür.
Görüşmecilerim derim ben.
Mine'yle. Ne güzel karşılaşma.
Yok, Bakırköy'de. Kadın Kapalı'da. Aslında şöyle bir şey var, çok uzun zamandır Mine kendi konumuyla ilgili çok fazla konuşmakla özel demeç vermek niyetinde de değildi. Yani bu toplam bir hukuksuzluk ve adaletsizlik diye düşünüyordu. Yakın zamanda bir röportaj verdi. O bugünlerde dağılmaya başlayacak. Çok denk geldi. Seninle onu da konuşmak istiyordum. Dolayısıyla süreci çok sarih ve açık bir şekilde anlatan, adalet tarafından, kanıtlar vesaire tarafından anlatan ve Mine'nin bütün mahkeme sürecinde sürecinde anlatmaya çalıştığı şeyi özetleyen, çok açık hukuksuzluğu anlatan bir yazı o. Orada Mine'nin son iki cümlesi var aslında. Hani toplam yazıya bir röportaj diyemeyiz o nedenle. Şöyle diyor, ben onu alıntılayarak hani aktarmış olmak isterim. Nüfusuna kayıtlı olduğum ülkenin kurumları ve karar alıcıları haklarımızı korumak şöyle dursun. Temel haklarımızı, anayasal haklarımızı, hukuki haklarımızı her geçen gün daha fazla çiğniyorlar. 2 yıla yakın bir süredir nedensiz, kanıtsız yalanlarla fiziksel özgürlüğümüzden mahrum bırakılıyoruz. Akıl ve mantıktan yoksun bir kayıkçı kavgasının İslam dışı öznesi halindeyim. Farklı farklı adiyetleri olan kesimler tarafından sürekli araçsallaştırılıyoruz. Dileğim her kesimden insanın bu haksızlıklara dur diyeceği, temel insanlık haklarını talep eden kolektif iradenin oluşabilmesi. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz.
95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Yaz Yasa Yasak sergisi içerisinde gerçekleştirdiğimiz söyleşi kaydının 2. bölümünü yarın akşam Açık Dergi'de bu saatlerde dinleyebileceksiniz. Şimdi kısa bir aramız var. Bu aranın ardından antroposen sohbetlere geçeceğiz. Utku Perktaş'ın konuğum Buket Uzuner.